Ayrım 13. İran'da soluyor çiçekler. Bahman, Nirumand. Sayfa 121. Koridorlarda arkadaş ve akrabalarına hücrelerini göstermek isteyen eski tutuklulara rastlıyorum. Mutfakta pilav ve sebze dolu karavanalar duruyor. Demek ki tutuklular hiç beklenmedik bir anda kurtarılmış ve nöbetçiler her şeyi olduğu gibi bırakıp kaçmış. Bazıları saklı gizli yerlerde daha tutuklu olabileceğini ileri sürerek gizli kapı geçit arıyorlar. Yapılar ve birbirine açılan koridorlar sonu gelmeyen bir labirent gibi. İki kişi bodrumdan haykırmalar, ağlamalar duyduklarını iddia ediyor ama bodruma giriş yok. Eski bir tutuklu bizi işkence odasına götürüyor. Tutukluluğu sırasında birçok kez bağlı gözlerle bu odaya getirildiğini anlatıyor. Herkesin de adımlarımı saydım ve ne zaman sola ne zaman sağa saptığımıza dikkat ettim diyor. İşkence odası boş gibi, yalnızca odanın ortasında 1 metre yüksekliğinde ve tahminen 1,5'a 1 metre büyüklüğünde bir mermer masa var. Sol köşede tavandan uçları kayışlı iki zincir sarkıyor. Tutuklu bize ayaklarından bu kayışlara bağlandığını, baş aşağı asılarak kamçılandığını ve vücudunun her yanında sigara söndürüldüğünü anlatıyor. Bu odada daha fazla duramıyorum. Aynı koridordan geri dönüp müzeye benzer bir odaya giriyorum. Odada sergilenenler, gizli politik örgütlerin etkinlikleri hakkında bir fikir verecek biçimde düzenlenmiş. El yapısı silahlar ve el bombaları, kitaplar, karnına patlayıcı madde saklanmış bir bebek ve bunun gibi. Eylemlerin zamanı ve yeri, yakalananların kimlikleri de belirtilmiş. Çoğunun fotoğrafı bile var. Gördüklerim beni bayağı üzüyor. Şah rejimi iktidarda kalabilmek için yerli yersiz şiddete başvurmuştu. Kim bilir kaç kişi gençliğini burada harcadı. Kim bilir kaç kişi bu duvarların ardında işkence görüp kurşuna dizildi. Dışarıdakilerden kim bu insanların kaderini biliyor? Kim gece gündüz çektiklerini anlayabiliyor? Artık sona erecek mi bunlar? Hümeyni'nin söz verdiği gibi kalkacak mı ileride işkence, hapis, ölüm cezası? Bu arada tüm oda ve koridorlar insanla dolmuştu. Bahçede de yüzlerce meraklı toplanmıştı. Ellerine geçeni yakıp yıkmak istiyorlardı. Silahlı siviller yağmaya zar zor engel olabiliyorlar. Yerlerde paramparça olmuş dosyalar ve fotoğraflar. Herkes kitap, silah, yiyecek, gereç ne bulursa götürmek istiyor. Yemekhanenin önünde büyük bir kalabalık toplanmış, içeriye girmeye çalışıyor. Üç silahlı adam onlara engel olmaya çalışıyor. Şivesinden Azerbaycanlı olduğu anlaşılan iri yarı biri elini uzatıp, ''Hiç olmazsa bir kutu komposto veya bir paket bisküvi ver. Bir kutu komposto bile alamadıktan sonra niye yaptık biz bu devrimi?'' diyordu. Hapishanede göreceğimi görmüştüm. Dışarıya çıkınca kanatlarını gererek bahçenin üzerinde dolaşan bir kapıcı kuş görüyorum. Birden biri bağırıyor. Vurun şu kartalı. Amerika'nın simgesidir o. Birkaç kişi havaya ateş ediyor ama kuş uçup gidiyor. Kahrolsun Amerika diye bağırıyor kalabalık. O gün akşama kadar İran'daki tüm hapishaneler ele geçirilip aralarında caniler de olmak üzere bütün tutuklular serbest bırakılıyor. 12 Şubat günü İran'ın tarihinde ilk kez hapishaneler boş kalıyor. Bir tek eski Savak şefi Nasiri ve Başbakan Hüveyda gibi Şah'ın yakın adamları Refah Okulu'nda tutuklu bulunuyorlar. Saat 17.45'te Tahran Radyosu yayınına ara veriyor. Birkaç dakika sonra "Dikkat, dikkat, burası Tahran Radyosu, devrimin sesi" diyor heyecanlı bir ses. Radyo ve televizyonda çalışan ilericiler 99 günlük bir grevin sonunda bugün dışarıdan gelenlerin yardımıyla kurumu 5 saat süren bir silahlı çatışmadan sonra ellerine geçirmişler. Böylelikle Şah'ın en son kalesi de ele geçmişti. Saat 19'a doğru televizyon yeniden yayına başlıyor. Ulusal marş çalarken ekranda pençelerinde birer gül tutan iki aslan görünüyor. Spiker halkı kutlayıp devrimin kurbanları için bir dakikalık saygı duruşuna çağırıyor. Ardından muhalefetteki politikacılar birer birer çıkıp halka mutluluklar diliyorlar. 2500 yıllık İran monarşisi bu akşam sona eriyor. Şah rejimi derme çatma bir kulübe gibi yıkılıyor. Mutlu bir geleceğe bakıyoruz. Halkın kendine güveni artıyor. Kıvanç duyuyor utkusundan. Ölenlerin sayısı diğer devrimlerle karşılaştırılırsa çok az. Maddi zarar ziyan da yok denecek kadar az. Halk devrimin önderleriyle omuz omuza çalışmaya, gerekirse haklarından ve imtiyazlarından vazgeçmeye hazır. Şimdi bu kapitali ülkenin çabuk gelişmesi yolunda kullanmak ve devrimin amaçlarını özgürlük, demokrasi, bağımsızlık gerçekleştirmek politikacıların ve sorumluların elinde. Son günlerin olayları halkın solculara ve de özellikle halkın fedaileri ile mücahitlerine olan sempatisini arttırmış, bu örgütleri güçlendirmişti. Yalnız gençlerden değil, diğer halk kesimlerinden de bu örgütlerin çalışmalarına katılanlar çoğalmıştı. Devrimin silahlı nöbetçileri diye pek seviliyorlardı. Devrimin başarıya ulaşmasında onların payının büyük olduğunu herkes biliyordu. Özgürlük Baharı. Önümüzdeki günler ve haftalar zaferin verdiği bir mutluluk içinde geçiyor. Herkes düş ve isteklerinin gerçekleşeceği umuduyla baharın tadını çıkartıyor. Bu mutluluğun yanı sıra Şah rejiminin kodamanlarına yapılanlar beni tedirgin ediyordu. Komşu ve tanıdık çevrelerinde bir sivil ajan, bir hapishane bekçisi, bir işkenceci veya baş kaldıranlara ateş açan bir polis tanıyan herkes hakim ve cellat rolü oynamaya kalkıyordu. Hiç de az değildi halkın adaletine kurban olanların sayısı. Bu insanlar kısmen vahşi bir şekilde öldürüldüler. Evinde rastlamış olduğum avukat bana şu öyküyü anlattı. 13 Şubat günü sabah 10'da Nacafabat kasabasından bana telefon edildi. Kasabanın eşrafından Hacı Ağa telefondaydı. Hacı Ağa ile yaklaşık olarak 3 ay önce İran Avukatlar Derneği'nin görevlisi olarak birkaç meslektaşımla kasaba halkından bazılarının savak ve polis hakkındaki şikayetlerini incelemek üzere Nacafabat'a gönderildiğimde tanışmıştım. İncelemelerimiz Tahiri adındaki bir savak memurunun ve İskenderi adındaki bir polis şefinin bazı muhalefetçileri öldürüp evlerini ateşe verdiğini ortaya çıkarmıştı. Hacı Ağa bana telefonda bu iki adamın isyancıların eline geçtiğini bildirdi. Bütün halk toplanmış. Ona da benim görüşümü alma görevi verilmiş. Bu iki adamla ne yapmaları gerektiğini soruyordu bana. Çok şaşırmıştım. Nasıl bir yanıt vereceğimi bilmiyordum. Beni iki saat sonra yine aramasını söyledim. Onların yerinde ben olsaydım ne yapardım acaba? Duygularım çok çelişkiliydi. Kadın erkek çoluk çocuk dememiş, ellerine geçeni öldürmüşler, evlerini de yakmışlar. Ve kaderin oyununa bakın ki şimdi de bu iki namussuz öldürdüklerinin yakınlarının eline geçmişlerdi. Her özerk mahkeme ikisini de ölüm cezasına çarptırırdı. Öç almak isteyenlerin duygularını çok iyi anlıyordum ama bir avukat olarak buna göz yumamazdım. Ben böyle kara kara düşünürken telefon bir kez daha çaldı. Hacı Ağa'ydı. Hiç kafanızı yormayın dedi. Mesele halloldu. Adalet yerini buldu. İran'ın kuzeyindeki Raşt kentinde 12 Şubat günü aralarında şefleri de olmak üzere 6 savak memuru halk tarafından paramparça edildi. Neredeyse her kasabada, her köyde aynı olaylar oluyordu. Belki de belleğimden hiç silinmeyecek böyle bir olaya ben de tanık oluyorum. 30 yaşlarında bir adam gözlerimin önünde evinden alınıp çeke çeke sokağa çıkarılıyor, ağzından ve burnundan kan gelinceye kadar bir güzel dövülüyor. Birisi bir bıçak çekip birkaç kez karnına batırıyor. Adam yere düşüyor, çevresindekiler başını tekmelemeye başlıyor. Ne bakabiliyorum ne de korkudan bir şey söyleyebiliyorum. O da savak ajanı dese biri, işim bitik. Uzaklaşıyorum oradan. Daha sonra adamın karnının yarıldığını ve canlı canlı bağırsaklarının alındığını duyuyorum. Bu anlatılanların gerçek mi yoksa bir hayal ürünü mü olduklarını bilemiyorum ama benim gözümün önünde olanlar da az sayılmaz. Hümeyni ve çevresindekiler böyle olaylara göz yummakla kalmayıp halkı teşvik de ediyorlar. Hatta mollalar da aynı şeyi yapıyorlar, hem de devlet düzeyinde. 15 Şubat akşamı eski savak şefi General Nasiri ve 4 general İran televizyonunda Hümeyni'nin bir danışmanı tarafından sorguya çekiliyor. Nasiri'nin başı sarılı, yüzü gözü dağıtılmış, anlaşılan iyice bir dövülmüş. Konuşma şöyle cereyan ediyor. Sabiti hakkında neler biliyorsunuz? Sabiti savakta yüksek bir makam sahibiydi. Nasiri, duyduğuma göre Tahran'dan ayrılmış. Sabahın aylık giderleri ne kadardı? Nasiri, tam olarak bilmiyorum ama evraklardan belli olur. Her şeyi inkar ediyorsunuz. Savaktaki göreviniz neydi? Nasiri, ben örgütün başıydım. İdari işlere bakıyordum. Şah'la ne kadar sık görüşüyordunuz? Nasiri, haftada 2 kez. Emirlerinizi Şah'tan mı alıyordunuz yoksa Şah'ın dışında size emir veren başka biri de var mıydı? Nasiri, hayır. Ben kimseden emir almıyor, sadece hükümetin bana verdiği görevi yasalara göre yapıyordum. Hapishane müdürleri, sorgu hakimleri ve sizin memurlarınız size işkenceler hakkında bilgi vermiyorlar mıydı? Nasiri, bana rapor veriyorlardı ama bu raporlarda işkence sözü geçmiyordu. Yani işkence yapılmıyordu mu demek istiyorsunuz? Bari şimdi doğruyu söyleyin. Nasiri, doğruyu söylüyorum. Aylığınız ne kadardı? Nasiri, 12.000 tümen. Yan ödenti alıyor muydunuz? Nasiri, evet, yaklaşık olarak 12.000 tümen. Başka geliriniz yok muydu? Nasiri, vardı. Pehlevi Vakfı'nın bana verdiği birkaç arsam vardı. Yurt dışına kaçırdıklarına ne dersiniz? Nasiri, yurt dışına hiç para kaçırmadım. Evli misiniz? Nasiri, evet, evliyim ve 2 çocuğum var. İslam dini nedir bilir misiniz? Nasiri, evet, ben iman sahibi bir Müslümanım. Savak'ta kaç kişi çalışıyordu? Nasiri, resmi olarak 2.000. Gayri resmi? Nasiri, bilmiyorum. Gom'daki Tuz Gölü hakkında neler biliyorsunuz? Söylentilere göre pek çok tutuklu uçaktan Gom'daki Tuz Gölü'ne atılmış. Nasiri, bir tek Gom yakınlarında bir Tuz Gölü olduğunu biliyorum. Bu konuda başka bir şey bilmiyorum. Ertesi gün radyodan Nasiri'nin ve 4 generalin yeni kurulan bir İslam mahkemesi tarafından ölüme mahkum edildiklerini ve kurşuna dizildiklerini öğreniyoruz. Kararı Hümeyni de imzalamış. Gazete haberlerine göre Şah tarafından kurşuna dizdirilen bazı tutukluların yakınları da cezanın infazında oradaymışlar. İdam cezaları özellikle solcu ve aşırı uçtaki örgütler tarafından sevinçle karşılanıyor. Halkın mücahitleri Hümeyni'ye şunları yazıyor. Halkın mücahitleri ve devrimin evlatları olarak düşük rejimin 4 canisinin yargılanmasını ve cezalandırılmasını mutlulukla izledik. Sizi ve İran halkını bu cesur davranışınızdan ötürü candan kutlarız. Mektubun sonunda mücahitler ülkemizde devrim düşmanları olduğu müddetçe bu gibi işlemlerin sürdürülmesini istiyorlar. İdamların alelacele infazına neden olarak Nasiri'nin televizyonda şifreli sözler kullanması ve kaşlarıyla bir takım işaretler vermesi gösteriliyor. Nasiri, devrim düşmanlarına askeri darbe yapın diye işaret veriyormuş sözde. Bu saçmalığın daniskası tabii. Çünkü eski rejimin sözü geçer adamları ya yurt dışına kaçmışlardı ya da hapishanedeydiler. Ayrıca ordunun bir darbe yapacak hali yoktu. Öyle de niye bu caniler mahkeme önüne çıkarılmıyor, niye önemli bilgiler verebilecek bu adamlar sorgusuz sualsiz kurşuna diziliyor? Bu soruya bir yanıt bulmak zor gibi gözüküyorsa da zamanla iş aydınlığa kavuşuyor. Devrimcilik taslayan ve önemli makamlara yerleşen bazı kimseler suçluların mahkeme önünde bütün bildiklerini anlatıp kendilerini ele vermelerinden korkuyordu. İdamlar daha sonraki günlerde de sürdürülüyor. Bu arada Halkalı adında kısa boylu, şişman, göbekli, kalın gözlüklü bir mollanın adı sık sık duyuluyor. Halkalı, İslam Devrim Mahkemesi'nin başkanı. Halk arasında Halkalı'nın birkaç yıl hapis yattığı söylentisi ağızdan ağıza dolaşıyor. Siyasal bir suçtan değil de kedi boğmaktan yatmış. Bu doğru mu yanlış mı bilemiyorum ama şurası doğru ki Halkalı yargıçlık görevini büyük bir zevkle yapıyor. Fırsatını buldukça idam cezası veriyor ve verdiği cezayı çoğu kez hemen mahkeme salonunda kendi elleriyle infaz ediyordu. Linç olaylarına ve geçici İslam mahkemelerine hiçbir tepki göstermememiz ne kadar dar bir dünya görüşüne sahip olduğumuzu kanıtlıyor. Diğer ülkelerdeki örneklerinden geçici diye kurulan tüm mahkemelerin zamanla kurumlaştırılıp iktidarın bir baskı aracı haline geldiklerini biliyorduk. Ama yine de sesimizi çıkarmıyorduk. Burjuvazi liberaller bile ağızlarını açıp bir tek söz söylemediler. Bir yoldaşımla bu konuda tartışıyoruz. Halkalı gibi adamlar kaderimizi belirlerse neler gelmez başımıza ileride diyorum. Bir insan kim olursa olsun, suçu delil kanıt gerektirmeyecek kadar apaçık ortada olsun, duruşmasız yasalar çiğnenerek ölüm cezasına çarptırılamaz ki. Senin bu yaptığına liberallik denir, diyor yoldaşım. Devrim çocuk oyuncağı değildir. Devrimin yasalarını pratik belirler. Halkımız boşuna mı bu kadar kurban verdi? Bu canilerin hayatta kalmalarına nasıl göz yumarlar? Bunlar cani ve karşı devrimci. Bundan hiç kuşkun olmasın. Halkımız da biliyor bunu ve bu konuda aydınlatılmaya gerekleri yok. Halkımızın her şeyi bu kadar bildiğine pek inanasım gelmiyor, diyorum biraz sakınarak. Geçen ay bir yürüyüşte Allah bir, parti bir, önder bir diye bağırarak ellerinde bıçak ve zincirlerle üzerimize yürüyen delikanlıları unuttun mu? Özgürlük ve adalet için yaşamını tehlikeye sokan bir insanın yasaların çiğnenemeyeceğini ve bu yasaların herkes için geçerli olduğunu bilmesi gerekir. Suçluluk, suçsuzluk kavramları herkesin öznel yargı gücüne bırakılamaz. Liberal savlara eğilimin olduğunu çoktan beri biliyordum zaten, diyor yoldaşım gülümseyerek. Herkes için geçerli yasalar, genel haklar, bütün bunlar bir göz boyamacı. Gerçekte ilgisi yok bunların. Hukuk ve yasalar bir sınıfın çıkar ve imtiyazlarını genel toplumsal kurallar kılığına büründürmekten başka bir işe yaramazlar. Avrupa liberalizminin göz boyamacısı bunlar hep. Sonucu ortada. Kapitalizm. Senin bari bunu çok iyi bilmen gerekir. Bu savları ilk kez duyuyor değilim. Tartışmayı orada kesiyorum. Belki de hakkı var diye düşünüyorum eve giderken. Benim düşünce ve kuşkularım yerindeyse devrimden vazgeçmekten başka çare kalmıyor demektir. Güneş batmak üzere, akşam karanlığı yavaş yavaş kentin üzerine çöküyor. Bahar kokuyor hava, adamın ağzında korku tadı bırakan bir özgürlük baharına. Karım Nesrin, maceralı bir yolculuktan sonra Tahran'a gelmişti. Bu akşam Tahran'ın en lüks otellerinden birinde bir düğüne çağrılıyız. En sonunda takım elbisemi giyme fırsatı çıkmıştı. Çoktan beri bir İran düğününe gitmemiştim. Akşamı dört gözle bekliyordum. Otelin girişinde iki üniformalı kapıcı davetilerimizi kontrol ediyor. Paltolarımızı vestiyere bırakıyoruz. Herkes birbirine çok kibar ve resmi davranıyor. Sanki Hamburg'da dört mevsim otelindeyiz. Büyük bir salona giriyoruz. 200 kadar konuk, fraklı ve son moda giysili erkekler, dekolteli uzun tuvaletli kadınlar ortalıkta dikiliyor. Bazıları devinimlerini orkestranın çaldığı Avrupa'dan gelme en son melodileri uydurmaya çalışarak dans ediyor. Bir kısmı beceriyor da. Salonun sağındaki soğuk büfede tepsiler içinde İtalyan salamı, Alman usulü ciğer ezmesi, Fransız jambonu, istakoz kokteyli gibi şeyler duruyor. Dünyanın her yerinden yiyecekler var. İran havyarı da eksik değil. Almanya'da öğrenciliğim sırasında tanıştığım birkaç arkadaşa rastlıyorum. Öğrenimlerini bitirdikten sonra İran'a dönüp buraya yerleşmişler. Varlık sahibi oldukları davranışlarından belli. Gelinin kardeşi benim bu eski tanıdıklardan biri. Viski ister misin diye soruyor bana. Sorulacak soru mu bu da, diyorum. Ama bir taraftan da burada açık seçik alkollü içki içilmesine de şaşmıyorum değil. Bir sürü içki satan dükkan kırılıp döküldükten sonra lokanta ve otellerde de ulu orta içki verilemiyor. Arayınca bulunuyor ama ona göre de pahalı. 13. ayrımın sonu, sayfa 131.